Ayrım 22.
Reformcu barışseverlerden ihtilalci Marksistlere değin sosyalizm hareketi içinde çarpışan bütün görüşler ve eğilimler burada temsil edilmişti. Uzun tartışmalardan sonra devrimci ruhu uyandırmaya çalıştıklarından dolayı zulme uğrayanları örnek olarak öven ve emperyalist savaşı lanetleyen bir karar alındı. Bu karar ikinci enternasyonelinkiler gibi karmaşık ve askıda olmakla birlikte herhalde ileri bir adım sayılabilir. Zimmerwald solu adını alan azınlık grubu ayrıca bir bildiri yayınladı. Harp ödenekleri reddedilmeli, sosyalistler burjuva kabinelerinden çekilmeli, parlamento kürsülerinde ve gazete sütunlarında savaşın emperyalist niteliği ortaya konmalı. Hükümetler aleyhine gösteriler düzenlenmeli, enternasyonel dayanışma lehinde siperlerde propaganda yapılmalı, iktisadi grevler desteklenerek bunların siyasal greve dönüşmesi sağlanmalı. Toplumlar arası sulh şiarına karşı sınıflar arası savaş kavramı ileri sürülmeli deniliyordu bu bildiride. Bu önerinin reddedilmesi Zimmerwald çoğunluğunun niteliğini gösterir. Aynı çoğunluk maksadın bir yeni enternasyonel yaratmak olmadığını ilan etme gereğini duymuştur. Bununla birlikte bir enternasyonel sosyalist komisyon seçmekle enternasyonel sosyalist büroya karşı bir tavır almış ve eylemde üçüncü enternasyonel kurmaya girişmiş oluyordu. Kiental Konferansı. Üçüncü enternasyonel lehindeki hareket hızla gelişiyordu. Zimmerwald'dan tam 8 ay sonra 1916 Nisan'ında yeni bir konferans toplanmasına gerek görüldü. Bu toplantı yine İsviçre'de Kiental şehrinde yapıldı. İlk konferansın sol kanadını teşkil edenlerin nüfuzu artmıştı. Savaşa karşı enternasyonel devrimci mücadele, yani bir üçüncü enternasyonel kurulması gereği bu kez daha açık bir tarzda belirdi. Birçok bildiri el ilanı hazırlandı. Binbir güçlükle bunlar dağıtıldı ve yapılan ciddi propaganda sayesinde devrimci sınıf mücadelesi düşüncesi benimsendi. Kiental Konferansı'nda devamlı bir komisyon seçmişti. Fakat 1917 Şubat'ında ilk Rus devrimi patladığı zaman bu örgütün en aktif üyesi Rusya'ya gitti. Bu suretle 3. Enternasyonel lehindeki mücadelenin merkezi de ortaya aktarılmış oluyordu. Zinoviev yoldaşın dediği gibi 3. Enternasyonel daha doğumunda şansını Rus devriminin şansına bağlamıştı. 1917 Mayıs grevinde kabul edilen şiar Komünist Enternasyonelinin kurulmasıydı. 2. Enternasyonelin sorumlu kişileri büsbütün burjuvazi cephesine geçtikleri için bu gösteri şiddetli bir hal almıştı. Enternasyoneli canlandırmak için çabalar. Rus devrimi 2. Enternasyonelciler arasında da bir galeyan meydana getirdi. Ulusal savunma ve kutsal birlik. Bataklıkları içinde uyuşup kalmış olan sosyalist partiler ani bir tarzda enternasyonel örgüt gereğini duydular. 1917 Nisan'ından Haziran ayına değin birçok çarelere başvuruldu. Haziran'da Alman ve Avusturya Sosyal Demokratları ile 2. Enternasyonel Bürosu yöneticileri arasında bir görüşme oldu. Fakat tarafsızların ısrarlarına rağmen Fransız sosyalistleri düşman ile görüşmeler yapmaktan çekindiler. Bununla birlikte Rusya olayları sosyalistler arasında bir bunalım yaratmıştı. Stockholm'de bir enternasyonel konferansa katılmayı İtilaf sosyalistleri kabul ettiler. Fakat bu konferansta İngiliz ve Fransız hükümetlerinin kendi memleketlerinin delegelerine pasaport vermemeleri ve harekete engel olmalarıyla yarım kaldı. Savaş sona eriyor ve Rus devrimi de gelişiyordu. Orta ve Batı Avrupa sosyalistlerinin kötü niyetleri ve Bolşeviklerin de kendi işleriyle uğraşmaları sonucu işçi sınıfının yeni bir enternasyonel örgüte bağlanması bir yıldan fazla geri atıldı. Orta Avrupa hükümdarlıklarının çöküşünden sonra Rus devrimcileri 3. Enternasyonel'in kurulması için resmen teşebbüste bulundular. Savaştan sonra Avrupa üzerinden geçen ihtilal dalgaları ve Alman isyanları düzenleyici bir örgütün yokluğunu acı bir şekilde duyurmuştu. Artık bunu kurmak için ortam elverişli olduktan başka olaylar tarihi bir zorunluluk karşısında bulunulduğunu da kesin olarak gösteriyordu. Evrensel bir değişme hareketinin ilk belirtileri olan devrimci mücadeleyi bir takım prensiplere bağlamak ve örgütlemek gerekti. Üçüncü Enternasyonel'in birinci kongresi. 24 Ocak 1919 tarihinde Bolşevik Partisi'nin merkez kurulu Leh, Macar, Alman, Avusturya ve Lehnonya Komünist Partilerinin dış büroları, Finlandiya Komünist Partisi'nin ve Balkan Sosyalist Federasyonu'nun merkez komiteleri bir ortak bildiriyle Moskova'da bir kongre yapılmasını önerdiler. Bu belgede sosyalizmin devrimci görüşleri açık bir tarzda açıklanmaktadır. Kapitalist düzenin çöküşüyle birlikte Avrupa kültürünün de yıkılmasına tanık olduğumuz kaydedilerek proletaryanın görevini hemen iktidarı ele geçirmek olduğu üzerinde ısrar ediliyor ve bu ele geçirme işi burjuva devlet mekanizmasının kaldırılıp proletarya devlet mekanizmasının kurulmasıdır diye açıklanıyor. Yeni mekanizma işçi sınıfının diktatörlüğünü temsil edecek, sömürgen sınıfın bütün varlıklarını devletleştirecek ve onu usulü dairesinde ezecektir. Proleter devletçiliği, burjuva ihtilalciliği hayaline kapılmayacaktır. Tamamıyla halkın malı olması gereken araziyi ve üretim araçlarını kamulaştırabilmek için burjuvaziyi silahtan tecrit etmek ve işçiyi silahlandırmak gerekir. Başlıca mücadele yöntemi ihtilalci kitlelerin hareketleridir. Bu hareket burjuva devletlerine karşı silahlı ayaklanmaya değin gidebilir. Bildiride kendilerine karşı takınılacak tavır açısından sosyalistler 3 grup altında toplanmaktadır. 1. Burjuvalarla el ele mücadele eden nasyonel sosyalistlere karşı amansız bir mücadele. 2. Sosyalizm içinde bir orta yer, merkezi yer işgal edenlerin liderlerini amansızca eleştirme, durum gerektirirse bunlardan büsbütün ayrılma. 3. Proletaryanın ihtilalci unsurlarından oluşan üçüncü grubu örgütlemek. Kongreye 39 parti ve örgüt çağrılmıştı ve amaç şu cümlede özetlenmişti. Bir hücum organı yaratarak Komünist Enternasyonel'in hareketini düzenlemek ve türlü ülkelerdeki hareketlerin çıkarlarını uluslararası devrimin genel çıkarlarına bağlı kılmak. Bildirinin yayımlanmasından 1,5 ay kadar sonra Mart 1919'da kongre toplandı. Fakat bu sırada Rusya tamamıyla kuşatma altındaydı. Denikin ve Kolçak sürüleri Moskova'nın kapılarına yaklaşmıştı. Delegelerden ancak küçük bir kısmı çağrıya gelebildi. Esaslı işçi meseleleri gerektiği gibi derinleştirilemedi. Enternasyonel'in kurulması 5 çekimser oya karşı çoğunlukla kararlaştırıldı. Alman delegeleri bu girişime taraftar olmakla birlikte ortalığın son derece karışık olmasından tereddüte düşerek oya katılmamışlardı. Görüşlerin çok kötü koşullar altında geçmiş olmasından dolayı kesin örgüt işi 2. Kongre'ye bırakılarak Rus, Alman, Macar, İsviçre, İskandinavya partileri ve Balkan Sosyalist Federasyonu temsilcilerinden bir yürütme komitesiyle yetinildi. Kongre son iş olarak bütün dünya proletaryasına hitaben bir bildiri yayımladı. Kabul edilen belli başlı tezler ve kararlar şunlardır. Komünist Enternasyonel'in partilere talimatı, burjuva halkçılığı ve proletarya diktatörlüğü, sosyalist akımlara karşı hareket tarzı, uluslararası genel durum. Bu değerli belgelerin çoğu bizzat Lenin tarafından hazırlanmıştı. İkinci kongreye değin geçen süre içinde yürütme komitesi mevcut bunalım dolayısıyla çok sıkıntı çekti. En yakın ülkelerle ilişki kurmak bile çok zor bir iş oldu. Hatta Avrupa'dan gazete getirilmesine bile imkan bulunamıyordu. Bütün bu güçlüklere rağmen yürütme komitesinin her yerde görüşlerini ilan etmeyi başarması hayret çekicidir. Bu müdahalelerden çok değerli sonuçlar elde edildi. Az zamanda yürütme komitesi 2. Enternasyonel'e muhalif olanların bir toplanma noktası oldu. İtalya Sosyalist Partisi 1919 Mart'ında yeni Enternasyonel'e katılma isteğinde bulundu. Bunu Mayıs'ta Norveç İşçi Partisi'nin ve Bulgar Sosyalist Partisi'nin başvurusu izledi. Haziran'da İsveç Sol Sosyalist Partisi ve Macaristan Sosyalist Komünist Partisi katıldılar. Üçüncü enternasyonel önem kazandığı oranda ikinci boşalıyordu. İlk zamanlar ordusuz bir bayraktan ibaret olan Komünist Enternasyoneli bir yıl sonunda bu bayrak altında kocaman bir ordu topladı ve başarılı mücadeleler yaptı. İkinci Kongre. Üçüncü enternasyonelin bu biçimde gelişmesi yeni yeni bir takım meseleler doğurdu. Kendisine katılan sosyalist partiler çizilmiş olan köklü devrim yolunda yürümek için gerekli hazırlıktan, devrimci ruhtan yoksun bulunuyorlardı. Komünistlerin sendikalarda ne biçimde çalışacağı, parlamentarizme karşı nasıl bir politika izleneceği, uluslar ve sömürgeler konularında ne yolda hareket edileceği hakkındaki düşünceleri henüz açıklığa kavuşmamıştı. Bütün bu muğlak konulara ait görüşleri açık ve ispatlı prensiplerde saptamak için bir kongreye şiddetli gerek vardı. Enternasyonel komünizmin bu önemli ihtiyaca cevap veren kongresi 17 Temmuz 1920 tarihinde Petrog'da yapıldı. Birçok esaslı kararlar alındı. Bunlardan pratik deneylere dayanarak proletarya devleti şiarı ve bunun türlü ülkelerde uygulanması konusu ayrıntılı bir tarzda tanımlanıyor ve komünist partilerinin nitelikleri ve görevleri ve çalışma yöntemleri hakkında açık görüşler saptanıyordu. Sendikalarda eylem ve seçimlere katılma konusunda çok şiddetli tartışmalar oldu. Sendikalar hakkında komünistler sendikalara girerek onları kapitalizme karşı savaş unsurları ve komünist okulları haline getirmelidirler ilkesi benimsendi. Tarım ve sömürge konularında önemli tezler ortaya kondu ve son iş olarak 3. Enternasyonel'in yönetmeliği saptandı. Bu konuyla hararetli tartışmalara neden olan ünlü 21 giriş şartı görüşmeye sunuldu. Oportünistler bu şartlara şiddetle hücum ediyorlardı. İşçi arasında Komünist Enternasyonel kazandığı rağbet gereği kitlelerin baskısı ile birçok eski lider de ona katılmak zorunda kalmışlardı. Fakat beyinleri katılaşmış olan bu laf devrimcileri fırsatçı politikalarından vazgeçmiş değillerdi. Bunların faaliyeti enternasyonele eski ikinci enternasyonelin zihniyetinin yani ürkekliğin girme tehlikesini doğurmuştu. Yeni davanın komünist partilerini bunların etkisinden kurtarmak gerekti. 21 şart bu gerekle doğdu. Kongre 17 Ağustos 1920'de son buldu. Eylül'de Çekoslovak Sosyal Demokrat Partisi ikiye ayrıldı. Büyük bir çoğunluk 21 noktayı kabul ederek enternasyonele girdi. Ekim'de Almanya Bağımsız Sosyal Demokratlarının Hal şehrinde yaptıkları kongre çoğunluğu katılma lehinde karar aldı. Aralık'ta bu çoğunluk ile Alman Komünist Partisi adını alan Spartaküs grubunun birleşme işi halledilerek büyük bir kitle partisi doğdu. Aralık sonunda Tours Kongresi'nde büyük bir çoğunluk Fransız Müttehit Sosyalist Partisi'nin Komünist Enternasyonel'e girmesini oyladı. 1921 Ocağı'nda İtalya Sosyalist Partisi bölünmeye uğradı. Bu parti bütünüyle yeni kuruluşa dahildi. Fakat reformcu çoğunluk 21 şartı reddettiği için azınlık ayrılarak bağımsız bir parti kurdu. İşçi hareketi olan bütün ülkelerde bu ayıklanma ve temizlenme işi aynı biçimde sürüyordu. Bazı partiler 2. Enternasyonel'i terk ediyor fakat doğrudan doğruya yeni örgüte katılmayıp tereddütlü bir bekleme dönemine giriyordu. Daha sonra bu gibiler Sosyalist Partiler Enternasyonel Birliği adı altında ayrı bir örgüt kurdular. Buna 2,5. Enternasyonel adı verildi. Bu adlandırışın nedeni her konuda ikinci ile üçüncü arasında salınan görüşleri savunmasıdır. Üçüncü enternasyonel eylem ve uygulama içinde yavaş yavaş oluştuğu ve geliştiği için kongreleri ayrı ayrı incelenmeye değer. Diğer kongrelerinden gelecek sayımızda söz edeceğiz. Aydınlık sayı 24, Ağustos 1924. Yıkıcı halkçılıktan yapıcı halkçılığa. Toplumsal kuruluşlara, sendikalara tam bir özgürlük vermeyen cumhuriyet kuru laftan ibarettir. Bir hıyanet ocağı olan tahtları devirip bir cumhuriyet yönetimine girdiğimizden beri hep seviniyoruz. en ileri halkçılık prensipleri ağızlarımızda dolaşıp duruyor. Fakat parlak kelimelerin, süslü ilkelerin verdiği şaşkınlıktan bir an sıyrılıp biraz araştıracak olursak, bol bol sözünü ettiğimiz yöntemlerin, prensiplerin henüz uygulama alanında izine bile rastlanmadığını görmekte gecikmeyeceğiz. Biz devrimciler, muhaliflerimize hücum işini zaman zaman erteleyip kendi aramızda da hesaplaşmak, ilkelerimize sadık kalmak için yapmak zorunda olduğumuz şeylere göre yaptıklarımızı karşılaştırmak zorundayız. Aksi halde farkına varmaksızın çöküntü uçurumuna yuvarlanmamız kaçınılmazdır. Bir devrimin canlı bir gerçek olarak en uzak amaçlarına değin ulaştığını görmek isteyenlerdeniz. Onun bir kelime gürültüsü arkasında saklanan bir iskelete dönmesine engel olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya azmetmişiz. Bunun içindir ki ülkemizdeki toplumsal değişme hareketinin gidişini şefkatli bir baba dikkati ve endişesiyle adım adım izliyor, gördüğümüz duraksamaları, gerilemeleri, sapmaları acımasız eleştirmeyi görev biliyoruz. Son zamanlarda işçi sınıfının karşılaştığı haşin muameleler ve içine düşürüldüğü feci durum, Cumhuriyet yönetimimizin defteri amalini karıştırmamıza sebep oldu. Ne yazık ki olumlu bir eylem bulmak konusundaki çabalarımız boşa gitti. Halkçılıktan doğma hiçbir işleyişe rastlayamadık. Tarihsel değerlerinin büyüklüğü önünde tekrar eğilmek gereğini duyduğumuz, birçok değişiklik geçirdiğimizi yadsıyacak değiliz. Hiç kuşkusuz derebeylik ve hükümdarlıktan devraldığımız, çağdaşlaşmamıza engel olan biçimlerin ve kuruluşların yıkılması, toplumsal yapımız üzerinde gayet olumlu ve rahatlatıcı etkiler yapacaktır. Fakat önemleri ne denli büyük olursa olsun, bunlar istisnasız yıkıcı eylemlerden ibarettir. Yapılan işleri birer birer gözden geçirelim. Saltanat ve hilafetin kaldırılması, hanedanın sona erdirilmesi, dinin devletten ayrılması, medreselerin ve şer'i mahkemelerin kaldırılması, kadılıkların kaldırılması ve benzeri. Büyük küçük ne yapılmışsa hepsi niteliği gereği devrimin yıkma dönemine aittir ve girişimin kendisinden emin bir halkçılık ilkesinden esinlendiği açıktır. Fakat bu yıkıcı bir halkçılıktır. Arkasından hemen olumlu, yaratıcı eylemler birbirini izlemezse çoğunluğun bakışları hasretle arkaya, geçmişe çevrilir. Düşünceler eski görüşler içinde uyuşur kalır. Arzulandığı gibi verimli hamlelere yol açan ruhi değişmelerden belirti görülmez. Bir devrim, rağbet ve sevgi görebilmek için yalnızca yıkmakla yetinmemeli, bir yandan da felsefesine uygun yeni bina yapmalıdır. Bizim üzüntümüz Cumhuriyet yönetiminin bu alandaki hareketsizliğidir. Her hususta eski yasalar geçerli olduktan sonra hükümdarlık yerine Cumhuriyet'in oluşu bile olumlu halkçılık açısından derin bir anlam taşımaz. Halkı devlet işlerine gittikçe daha çok katmayı ilke edinen devrim, hükümetimiz ve halkçılarımız hala millet meclisi seçimlerinde bile bundan yaklaşık olarak yarım yüzyıl önce Mithat Paşa zamanında yapılmış olan yasaları uygulamaktadırlar. Durum ile eylem arasındaki zıtlığa bundan iyi bir örnek gösterilemez. Ne yana bakılsa işlerin daima yalnız yarısının yıkma kısmı başarılmış olduğu göze çarpar. Bu o kadar açık ve görünürdedir ki örnekleri çoğaltmayı gereksiz görüyoruz. Biz bugün özellikle toplumsal kuruluşlar üzerinde durmak istiyoruz. Cumhuriyet ve halkçılık demek, halkın serbestçe toplanabildiği, kayıtsız ve şartsız örgütlenebildiği bir hükümet biçimi demektir. Bu en hayati, en acele yapılması gereken işe henüz el atılmış değildir. Dar görüşlü meşrutiyetin, emekleme döneminden yadigar kalan cemiyetler ve grevler yasaları hala bugün işçinin, köylünün ve bütün üreticilerin elini ayağını bağlamaktadır. Toplumsal bilinç arttığı oranda toplanmak, örgütlenmek gereğini duyan halk, bu yönde atmak istediği her adımda bu yasaların sınırlama ve koğuşturmasına çarpıp sendelemektedirler. Bu yüzden genel dağınıklık içinde Cumhuriyet hükümeti yardımına güvenilecek, halk kitleleriyle bağını kuracak bir toplumsal dayanak noktasından yoksun kalıyor. toplumun biçimsiz bir yığın halinde bulunmasından dolayı o da aralıksız sendeliyor. Cumhuriyet tabakalarının ve özellikle üretici sınıfların düzenli ve sağlam örgütler çevresinde toplanma olanağı olmayan ülkelerde ancak zorba azınlıkların hükümeti söz konusu olabilir. Cumhuriyet doğal olarak anlamsız, kuru bir sözden ibaret kalır. Dünyanın bütün iyi niyetleri bir araya gelse yine her türlü kandırılmaya yatkın, örgütsüz bir toplum üzerinde bir halkçı yönetim kurmayı başaramayacağı açıktır. Olumlu bir sonuca varmak isteniliyorsa her şeyden önce halkın esaslı ve çağdaş bir tarzda örgütlenmesini mümkün kılmalıdır. Oysa bizde sendika deyiminin kullanılmasına bile yasalar izin vermemektedir. Durumumuzun fecaatına bundan açık bir örnek olamaz. Politik, toplumsal, bilimsel, ekonomik ve her türlü örgütler köhnemiş cemiyetler yasasına göre kurulmazsa faaliyeti yasaklanır. Orta Çağ bir kafayla yapılmış olan tatili işgal kanununda, grev kanununda tanımlanan bütün merasime uymaksızın ilan edilen grevlere katılan işçiye karşı halk hükümeti kanun adına silahlı kuvvetler gönderir. Birkaç gün önce İstanbul ahalisi hükümetin böyle kanlı bir teşebbüsüne tanık olmuştur. Bu anormal duruma bir an önce son vermeli, acele olarak serbestçe sendikalar kurmaya izin veren bir kanun çıkarılmalıdır. Aksi halde üretici kitlelerin Cumhuriyet hükümeti hakkındaki güvenlerini yitirmelerinden korkulur. Bu yasa yalnız işçilerin değil bütün toplumsal zümrelerin çıkarına olacaktır. Büyük ve genel bir hoşnutsuzluğun önüne geçmek istiyorsak, örgütlü halktan Cumhuriyete zarar gelmesi ihtimali olmadığı kanısını aklımıza yerleştirmeli ve hemen toplumsal hareketi sınırlayan engelleri ortadan kaldırmaya koyulmalıyız. Yapılacak iş, anayasa ile milletin bizzat elde ettiği hakları gereksiz müdahalelerden kurtaracak ve onlardan kayıtsız şartsız yararlanmayı mümkün kılacak bir belge vücuda getirmektir. Devrimin selameti adına ilgili bakanlıkların harekete geçerek dört gözle beklenen bu toplumsal yasaları şimdiden özenle hazırlamalarını temenni ederiz. Üretim işlerinin başka biçimde düzenlenmesi mümkün değildir. Patron ve işçi ilişkilerini düzenleyen ve işçinin asgari haklarını belirleyen sendikalar kanunu şimdiki yönetimin temel taşları yerindedir. Halkçılık bu yapıcı adımı atmazsa kendi hayatına suikast etmiş olur. Bu yasalar gayet geniş bir halkçılık ruhundan fışkırmalıdır. İnanışımıza göre her türlü sınırlamanın ve kırtasiyeciliğin önüne geçecek biçimler bulmak gereklidir. Sendikalar kanununda gözetilecek esaslı noktalar şunlardır. Her türlü sendika ve sendika birliklerinin kurulabilmesi için gayet basit kurulma şartları öngörmeli, aynı mesleğe veya aynı çıkarlara sahip 8-10 kişinin bir araya gelerek bir sendika kurabilmelerine izin verilmeli. Bir yerde çalışanların üçte birini temsil eden sendikalara işçi adına patronla müzakerelere girişme hakkı verilmeli. Aynı mesleğe mensup işçilerden oluşan sendikaların federasyonlar ve bir şehir ve sanayi merkez dahilinde türlü sendikaların sendika birlikleri kurabilecekleri ve bu birliklerin uluslararası federasyonlara dahil olabilecekleri açıkça belirtilmelidir. Grev hakkından yararlanmayı kaldıran kayıt ve şartlar kaldırılmalı, patron ile uyuşmayan sendikalar ilgili işçinin oyunu aldıktan sonra derhal grev ilan edebilmeli, hükümet aracılık teklifinde bulunduğu zaman hemen görüşme başlayarak uzlaşmayan işçi istediği gibi harekette serbest olmalıdır.